Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'te bir Veri Maç programıyla daha beraberiz. Saatlerimiz 14.05'i gösteriyor. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Tam kadro bir şekilde stüdyoda hep beraber bu yayını sizler için sunacağız, hazırlayacağız ve aktaracağız. Değerlendirmelerimizi yapacağız sevgili dinleyicilerimiz. Futbolda gündem nedir diye soracak olursanız şöyle bir bakalım. 25. hafta maçları oynandı ve güzel maçlar da oynandı. Alınan bazı dikkat çekici sonuçlar şöyle. Galatasaray kendi evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi ve ligde galibiyet rekorunu kırdı. 14 maç üst üste galip gelme başarısı gösterdi Okan Buruk'un öğrencileri. Bir başka zorlu maçta Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı ve Karakartal'a daha fazla direnemedi. 2-0 mağlup oldu Medipol Başakşehir kendi evinde. Fenerbahçe bay geçirdi bu haftayı. Trabzonspor'sa 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Akyazı'da Adana Demirspor'a karşı. Antalyaspor yine haftanın farklı biten maçlarında galip gelen taraftı. Kayserispor'a tam 4 gol attı ve hiç de gol yemedi kalesinde gol görmeden. Böyle sonuçlar elde edildi. Ve puan durumunda da yine Galatasaray liderliğini sürdürdü. 60 puanla lider, en yakın rakibi bir maç eksiğiyle Fenerbahçe. Onun puanı 51. 3. sırada ise Beşiktaş bulunuyor. Onun puanı da 46. Bu hafta içinde maçlar oynanacak. Avrupa Kupası'nda rövanş maçları var. Onun bilgisini de geçelim hemen. Yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir birbirinin rövanşında Belçika temsilcisi Gent'i ağırlayacak. Bu maçın başlama saati 20. Perşembe günü ise saat 20.45'te Fenerbahçe-Sevilla mücadelesi var. Randevunun adresi bu kez Kadıköy olacak. Ülker Stadyumu'nda 2-0 ne yazık ki mağlup olmuştu Sarı Lacivertliler ve bu zorlu skorun ardından tur arayacak Sevilla'yı ağırladığı maçta. Aynı saatte ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor İtalya'nın güçlü temsilcilerinden Fiorentina'yı ağırlayacak ki ilk maçta 1-0 mağlup olmuştu Fenerbahçe gibi. Bu maçın da yine başlama saati 20.45. Şimdi ben ilk olarak Serhat abiye döneyim. Şu sıcağı sıcağına taze maçlardan bir başlayalım istiyorum ki haftanın en zorlu mücadelesiydi. Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi. Burada Karakartal 2-0 galip gelmesini bildi. Bakalım izlenimleri, notları neler bu maç için, neler söyleyecek bize?
Valla şöyle en enteresan istatistiğiyle başlayayım ben. Başakşehir'de 10 kişi kalmadan önce, yani Başakşehir 10 kişi kaldı 35. dakikada. 10 kişi kalmadan önce ve 10 kişi kaldıktan sonraki enteresan değişimleri var. Onu ben vermek istiyorum. Evet. Mesela bir antrenörün neden çok önemli olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Şöyle bir şey var. Mesela sol kanattan yapılan akınların yüzdesine baktım. Beşiktaş'ın sol kanattan yaptığı akınlar atılıncaya kadar Başakşehirli futbolcu, o çünkü sol forvet oynayan bir futbolcuydu ve soldan ciddi şekilde ileriye baskı yapıyordu. O atılıncaya kadar Beşiktaş'ın sol kanattan yaptığı akınlar %28. Yani 0 ile 35. dakika arasında, evet, sol kanattan %35'te, %28'de akın yapmış. Sonra 35. dakikada atılıyor.
Yanuzay'ın çıkarılmasını diyorsun. Evet. Adnan Yanuzay'ın.
35. dakikada atılınca bu futbolcu devre bitene kadar Beşiktaş'ın sol kanattan yaptığı akınlar %66'ya çıkmış. Yani böyle bir önlem alamadan sonra ikinci yarıda orayı önlem almış Emre Bölezoğlu ve orada akınlar yine bu sefer %50'lere %40'lara düşmüş. %47'ye düşmüş sol kanattan yaptığı akınlar. Yani hani bir antrenörün oraya yaptığı müdahale nasıl sayısal olarak gösterilebilir, onun için, evet, bunu söyledim. Evet. O enteresandı. Şöyle de enteresan bir şey çıktı. Yine maçın istatistiklerine ve bölgelerine, sıcak ısı bölgelerine baktığımızda Cenk Tosun çok iyi bir sol kanat çıktı.
Enteresan ama. Forvet bildiğimiz Cenk Tosun.
Forvet bildiğimiz Cenk Tosun sol kanatta çok iyi bir futbolcu çıktı. Şöyle çok iyi, ısı haritasına baktığımızda Cenk Tosun'un sol beke ve yani sol bekten itibaren sol kanada en uca kadar ciddi şeyi var. Sol tarafı domine etmiş. Hani insanlar şimdi şey diyorlar ya, Cenk Tosun niye atamıyor, niye kaçırıyor, niye hani son vuruşlarda diğer maçlara göre etkisiz kalıyor diye. Şimdi Cenk Tosun'un yaşını düşünelim, bir de yaptığı işe bakalım. Bence normal.
Evet.
Neden? Çünkü kendini hakikaten sola dedike etmiş ama çok iyi. Yani mesela Beşiktaş'ın o hani kalecinin önünde bir çizgi olur ya, böyle altı pas çizgisi. Evet. Altı pas çizgisinde bayağı bir zaman geçirmiş Cenk Tosun. Yani oraya kadar top çıkartmaya gelmiş. Hani bu bana enteresan geldi. Yani bu kadar çok çalışan bir adamın aslında bazı kaçırmalarını da mantıklı görmek lazım gibi geliyor bana. Hani arada bir bağlantı var mıdır? Bence var.
Yani bir önceki maçta Ankara Gücü maçıydı, evet, değil mi? Orada
onu çok kaçırdı.
Çok kaçırdı. Evet. Herhalde bir farklı bir role bürünmek mi istiyor artık Abubakar?
Bence bürünmüş. Gelince. Yani bence Şenol Güneş'in ona verdiği rol farklı. Hani bu geçen maçta Abubakar'ın şeyi yoktu. Çok fazla ağırlığı yoktu. Bu, evet, maçta Abubakar bir dakika ya ben varım dedi ki, evet, onu da aslında gazetelerde iki gündür yansıyan haberlere dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Abubakar yurt dışından kendine bir antrenör getirtmiş. Kondisyoner getirtmiş.
Öyle mi?
Ve onunla çalışmış. Son 3 haftadır onunla çalışıyormuş. Gerçekten de hakikaten de yani koştuğu alan ve yani kilometraja baktığımızda karşımıza bunun doğru şeyler verdiğini görüyoruz.
Vallahi ikidir gol de atıyor ve golün, evet, haricinde de önemli işlere imza atıyor.
Asisti de doğru, var.
Asisti de var.
Ha, bu arada Başakşehir'in kilidini açmasa Beşiktaş zorlanabilirdi. Başakşehir'in kilidini de yine Cenk Tosun açtı. Yani Cenk Tosun orta sahada kaptığı bir topu hemen hızlıca ayağından çıkarıp Abubakar'a doğru şey yaptığı için, hani yönlendirdiği için Abubakar o golü atabildi. Yani bence golün ben %60'ını Cenk Tosun'a yazardım. Evet. Ama tabii ismi o kadar gözükmüyor şeylerde. Evet. Abubakar bir gol attı, bir asist verdi gibi gözüküyor. Öyle değil yani.
Çağlar, Beşiktaş'ın oyunu tatmin etti mi? Senin ne diyorsun?
Vallahi Beşiktaş'ı diri buldum. Beşiktaş her hafta bana göre üstüne koyarak gidiyor. Burada tabii rakibin 10 kişi kalması vesaire de önemliydi ama işte 35. dakikaya kadar Beşiktaş'ı ben diri buldum. Gayet iyiydi. Ben özellikle Beşiktaş'ın hücum varyasyonlarını çok başarılı buldum bu maçta. Ama Hacı Ahmetoviç'e dair birkaç bir şey söyleyeceğim. Hmm. Top çıkarırken 6 tane pas atası. Çok ciddi bir oran yani. Savunmadan, evet, top çıkarırken. Bunun önüne geçilmesi lazım. Alternatifsiz kaldığında çok pas hatası yapıyor. Buna Şenol Hoca'nın önlem alması lazım.
Yani mesela geçen maçta böyle değildi. Hı hı. Neden? Çünkü geçen maçta Beşiktaş orta sahasında çok iyi top aldığını gördük.
Evet.
Yani toplu halde çalıştıklarını gördük. Bu maçta biraz daha az top aldı Beşiktaş'ın orta sahası. Hatta şöyle şuradan şey olarak da göstereyim. Şimdi Salih önünde şeyin, Hacı Ahmetoviç'in. Salih mesela geçen maçta yıldız oldu. Hı hı. Bir gol attı, bir asist yaptı. Ve hakikaten de hakkını vererek oynadı. Bu maçta o kadar değildi Salih.
Asist de ondan değil miydi?
Nasıl?
Asist, golün asisti de ondan değil miydi, bir golün?
Yani geçen Salih maçta bir gol bir asisti. Hani tamam. Bu maçta o kadar da etkin değildi. Yine ısı haritasından da gözüküyor hakikaten, evet, de. Yani biraz takılmış Salih şeylerde. O takılınca Hacı Ahmetoviç alttan arkadan pas verecek kimseyi bulamadı. Hı-hı. Bir de tabii şöyle bir şey vardı. Şimdi Hacı Ahmetoviç şeyle oynadı hep. Tayyip Talha ile oynadı.
Evet.
Tayyip Talha sakatlandı ve çıktı. Sakatlanıp çıktıktan sonra mesela yerine giden Saiz biraz daha o topları yapmak isteyen adam haline dönüştü. Ve Hacı Ahmetoviç alıştığı yeri ve alıştığı pas istasyonlarını bulamadı. Yine dediğim gibi Saiz olarak gözüküyor. Bunların, evet, hepsi hani gerçekten de ısı haritalarını gösteren, hı-hı, bir internet sitesine girsinler, baksınlar, bunu görecekler. Hacı Ahmetoviç bu arada daha çok böyle sağa doğru devrilerek oynamış. Sağ tarafına daha çok oynamış, evet, takımın. Evet. Ama Beşiktaş sağ taraftan gitmemiş. Hı-hı. Mesela geçen maçta yine şey vardı. Onur'un ismini çok geçirmişti. Karımızı çok, evet, konuşmuştu, evet, ne kadar şey diye.
Harika oynamıştı.
Biraz daha sakin oynadı Onur.
Tuttu, evet.
Ama tabii karşısında Lima'nın ve Alex için olduğunda unutmayalım. Hani
evet, bana göre bu bir önlem. Bana göre Salih'in de orada kalması, belli bir alana sıkışması Şenol Güneş'in bir önlemiydi.
Tabii.
Bana öyle geldi.
Yani Şenol Güneş dikkatli oynadı bu maçta.
Evet, çok dikkatli oynadı.
Ama hani şunu da görmek lazım. Başakşehir bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Kırmızı kart görse de görmese de Beşiktaş yenerdi Başakşehir'i gibi geliyor bana. Yani Başakşehir'e karşı bu sonuçları almak bence çok iyi. Ha, bu arada demin içeride de konuşmuştuk. Beşiktaş'ın enteresan bir şansı var. Hangi takım yükselişe geçerse Beşiktaş o hafta onunla oynuyor. Böyle bir şey var. Yani gerçekten buna şans mı diyelim, ne diyelim artık bilmiyorum. Mesela bu haftaki maçı çok zor. İstanbulspor'la oynayacak.
Evet.
İstanbulspor hakikaten yani ligin zirvesi oyununu oynadı Sivasspor'a karşı. Hı hı. 3-0 yendi Sivasspor'u ki Şaka değil ama evet. Tabii Sivas Spor...
Biraz akıl da Avrupa'da olabilir mi acaba?
Avrupa'da tabii orada var. Yorgun da geldiler. Yorgunlar da. Sivas
kadro Spor'un zaten kısıtlı baktım.
Tam onu söylüyordum ben de. Kadrosu belli Sivas Spor'un. Genişlik yok yani. Evet. Yani iyi bir kadro ama geniş değil. O yüzden de belki de bu haftaki maça da birazcık Rıza Çalınma şey yapmış olabilir. Geri çekmiş olabilir. Ama 3-0 da İstanbul'un hakikaten böyle yani bir şahlanışını gördük yani. Bakalım bu hafta Beşiktaş'a karşı ne olacak? Yani şahlanan takımlarla oynuyor Beşiktaş. Evet. Onu da gözden kaçırmak lazım. Beşiktaş iyi oynamadığının altında biraz da bu da var. Şahlanan takımlarla oynamış olması.
Kesinlikle öyle. Bir de bana göre Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Belki tartışmaz. Tribün olarak değil.
Tartışmaz.
Ama oynadığı oyun olarak. İşte bakıyorsunuz 10 kişi kalmış takım. Medipol Başakşehir toplu oynama oranı %53. Evet. Topu yine Beşiktaş'a vermemiş yani.
Evet. Beşiktaş bir biraz çekildi o. Ya öyle bir şey oldu ki mesela 35. dakikaya kadar yani 10 kişi kalıncaya kadar Başakşehir Beşiktaş çok daha baskın oynadı. Böyle topa sahip olma oranları da yüksek.
Evet.
Sonrasında şu mu oldu acaba? Çok bilmiyorum tabii bu kadar milyon euro alan adamların bunu yapmayacağını düşünüyor insan. Ama olmuş olabilir hani tamam ya biz nasıl bu maçı alırız? Hani daha sakin oynayalım mı dediler ne yaptılar bilmiyorum. Çünkü 35. dakikadan itibaren Beşiktaş daha çok top vermeye başladı rakibine.
Evet.
Sebebini hiç bilemiyorum.
Bence şöyle bir görüş getirebilirim. Bir klasik Şenol Güneş takımı işte 2'yi de buldun, 1'i attın, 2'yi de buldun artık.
6'ya gitmiyor.
6'ya gitmiyor.
Sergen yani, Yalçın giderdi.
Şovu yapma.
Şenol Güneş gitmiyor yani.
Efendi efendi yarı sahana kurul, evet, fazla evet, başıma evet. iş çıkarma, akşam evet, akşam evet. icat çıkarma gibi. Yani öyle bir anlayışlı olabilir.
Ama Beşiktaş'ın başına iş açabilir mi? Çünkü Başakşehir'in rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 17.
Evet evet.
Ha, evet. evet.
Yani iş açabilirdi Beşiktaş'ın.
Yani çok tehlikeli pozisyonlar olmadı. Bir tane müthiş bir pozisyon vardı. Mert Günoğlu orada var ya. O kadar takdir ettim ki. Yani çünkü yapılmayacak bir hareket yaptı. Şimdi sağa doğru atlarken sol eliyle topu durdurdu. Fakat sol eliyle topu attığı zaman rakibin önüne gideceği kesin ve netti. Ama sol eliyle vurduğu topu sağ eliyle dışarıya doğru attı. Yani çok acayip bir pozisyondu. Böyle yavaş çekimde iki kere seyredince onun ne kadar önemli bir hareket olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Evet.
Ya böyle solla atıp sağla dışarı attı falan böyle kendine tık tık yaptı. Çok acayip bir pozisyondu ve hakikaten en iyi pozisyonlarından bir tanesiydi Başakşehir'in.
Mert iyi bir kaleci. Mert çok, çok iyi bir kaleci, değil ama çok iyi bir kaleci.
Yani doğru bir kaleci diyelim.
Evet doğru bir kaleci yani doğru oyunlara bazı oyunlara çok yatkın. Bilmiyorum hatırlar mısınız Fransa'da oynanan Paris'te oynanan bir Fransa-Türkiye milli maçı vardı. 1-1 bitti.
Ha evet hazırlık maçıydı galiba.
Yok yok bu eleme maçı.
Eleme maçı mıydı?
Dünya Kupası elemelerinde 1-1 biten maç 2-0'ın revanşında 2-0 kazandığımız evet. maçın revanşında. Mert orada bize puanı getirdi. Mert orada bize puanı getirdi ve 2023 yılında da gol yemeyen, gol yemediği maç sayısı en fazla olan kaleciler sıralamasında 3. sırada 2023'te çıktı. 3 maçta gol yememiş.
Yo, Mert hakikaten defansına güven veriyor. Defansı da ona güvendiği için daha ayakları yere sağlam basar bir şekilde oynuyor. Beşiktaş'ın savunma anlayışında müthiş işler yapıyor.
Yani Beşiktaş'ın aslında ileriye doğru adım atmasını sağlayacak elinde malzemesi de var.
Evet.
Taktiği de var ama yani şöyle bir şey oldu bu hafta. Mesela Beşiktaş Hacı Ahmet Hoca'yı geriye getirip önüne Salih'le Getson'u koydu. Şimdi Getson şeyi çok beğenmiyor. İleriye yönelik oynamayı çok beğenmiyor. Yapamıyor demiyorum ama yani belli ki çok benimsemeden oynuyor o tarafa doğru. Yani 10 numaraya yakın bir 8 numara Getson'a çok uymuyor.
Yani giydirilen kalıp ona uymamış gibi. Evet. Başka bir formüle gerek var
evet,
burada.
Evet. Yani mesela çok iyi top kesiyor. Çok iyi top alıyor rakipten. Ve hakikaten inanılmaz oluyor. Ben anlamıyorum nasıl yaptığını. Hakikaten anlamıyorum bazı şeyleri. Böyle hakikaten durdurup geriye alıp bir daha seyrediyorum. Nasıl yaptı ya bunu falan diye. Ama hani ileriye top koşturayım ve birilerine bir şey yapayım mı? Çok fazla yok onda. Ha Beşiktaş ne yapabilir? Yani mesela Salih iki haftadır ortalamanın çok üstünde oynadığı için maksimum oyunu alamıyor. Maxim oyunu alırsa şey durumu yok bu arada hatırlarsınız.
Maxim 70'te girdi ancak.
70'te girdi. Hani yabancı kontenjanlar oynamadığı için Maxim aslında Salih'le değişebilir.
Evet.
Yani böyle bir şey var. Beşiktaş bir ara çünkü 9 yabancı ile oynadı. Birileri bana şey attı. Eyvah işte Beşiktaş ceza alacak. Yok yok dedim öyle değil. yani çünkü insanlar korkuyorlar hakikaten. Yani evet. böyle daha önce yaşanmış şeyler bunlar hatırlarsınız ligimizde. Maxim aslında mesela Salih'le değişirse... İleriye doğru giderse yani hani atıyorum geride Hacı Ahmetoviç önünde Getson, onun önünde Maxim gibi bir dağılımda belki Beşiktaş daha iyi şeyler yapabilir. Ama tabii Beşiktaş'ın ilacı bu hafta da saklanan sağ ileri ucu Gezal.
Gezal, evet.
Gezal girdiği zaman başka bir şey olacak.
Tabii bir kez daha arıyor
Beşiktaş'lar. Yani hani sol tarafta hücuma katkısı, daha doğrusu şöyle, orta yapmaya katkısı pek düşük olan Cenk de bile iyi şeyler yaparken hani Gezal gelirse Beşiktaş'ın ilacı orada gibi geliyor bana. Ama işte çıkan haberlerde de şey diyorlar, hani Gezal'ı mümkün olunca saklayıp doğru maçlarda, yani mesela işte
derbilerde
oynatmak gibi. Önümüzde, şimdi evet. İşte Galatasaray maçı geliyor, Fenerbahçe evet. maçı geliyor. Geliyor da geliyor. Yani Beşiktaş o şey periyoda girdi. Çok kritik oynama periyoda evet. girdi. Onun her takım var ya öyle bir periyodu. Beşiktaş'ın da bu periyodu yani.
Masuako'ya da yine bir parantez açmak lazım. 1 gol, 4 dribling, 9 top kazanım, 6 pas arası, 7 araya girme, 11 kazanılan ikili mücadele, 56'da isabetli pas.
Abi adam şov yaptı gerçekten.
Ya lokomotif gibi
gerçekten
o sol kanatta.
Şov yaptı. Yani Beşiktaş bir ara şöyle oldu. Şimdi defanstan top çıkartmakta zorlandı Beşiktaş. Bir aralar, bir böyle belli dönemler var. Çıkartmakta zorlandı. Sonra öyle bir şey oldu ki geride Omar var.
Koli.
Ondan sonra yanında Talha çıktı. Talha çıktıktan sonra Saiz girince acayip ayakları düzgün olan şeyler oldu. Bir de yanına Masuako eklenince Beşiktaş böyle güle oynaya top çıkartmaya başladı. Hatta öyle oldu ki Beşiktaş'ın yine ısı alanlarından bahsedecek olursak kendi cezası yarı sahasında daha çok topla oynamaya başladı. Çünkü bayağı oynadılar yani, böyle çıkır çıkır top çıkarttılar güle oynaya. Böyle acayip paslaşmalar seyrettik. Hani orta sahada olsa "Oo!" falan dersin. Ama ceza sahasında olunca, yani daha sonra kendi tarafına yakın olunca o kadar "Oo!" diyemiyorsun. Tamam, güzel pozisyonlar da "Abi dur, şimdi kaçıracaksın ya, uf ben oluyorsun" evet. seyrederken.
Evet. Şeyi soracağım, Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını soracağım. Nasıl evet. değerlendirirsiniz Emre'nin açıklamalarını? Yani küfür yedi ve üzerine yaptığı açıklamalar yediği küfürden daha çok tartışılır. Evet. Yani.
Küfür etmek gerizekalılık. Yani evet. Bunu baştan söyleyelim. Hani ben tarafımı belli edeyim. Hakikaten de yani kimsenin kimseye küfür etme hakkı tabii. yok. Küfür eden herkesin de sonuna kadar cezalandırılmasından yanayım. Kim olursa olsun oradaki, yani ne kadar sevdiğin ve sevmediğin adam olursa olsun. Ama Emre Belözoğlu'nun da söyledikleri çok acayipti yani şimdi. Yani haklıyken haksız duruma geçmek diye tabir ettiğimiz şey var ya. Yani benim annemin tam eline, karımın evet. eline, erkek eli değmedi.
Ya bir tane deydi, o da evlendiler falan.
Çok evet. şerefliyiz. Yani şimdi işe ben direkt şey gözüyle bakıyorum. Futboldan falan çıktık. Normal hani hayat gözüyle bakıyorum. Hayatta keşke böyle demesek yani.
Evet.
Yani ben çok şerefliyim çünkü annemin eline başka, hani babamdan başka erkeğin eli değmedi deyince... Abi tamam, ötekiler şerefsiz mi? İkinci kere evlenen kadınlar şimdi bilmem ne.
Tabii tabii tabii. Yani çok kırıcı.
Şimdi Emre'nin talihsizliği şu bana kalırsa. Şimdi bir sahadaki onu hırçınlığıyla, öfke kontrolünü dizginliğiyle, küfürleriyle biliriz. Evet. Maalesef böyle bir oyuncu ama esasen hep çevresindekiler şöyle tanımlar Emre'yi. Saha dışında bambaşka bir insan.
Okey.
Demek ki kendini ifade edemiyor. İfade edemediğin için de insanlar seni çok yanlış tanıyor.
Bu iletişim yanlışıydı. Yani yaptığı şey iletişim evet. yanlışıydı. En şey söyleyişiyle. Şimdi, yani keşke öyle demeseydi daha haklı olurdu. Haksız demiyorum. Yani kimse kimseye, dediğim gibi tekrar tekrar bunu söylüyorum. Kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok arkadaş.
Evet, kesinlikle.
Kim olursa olsun. O sahadaki tabii. kim olursa
hiçbir
olsun.
Hiçbir gerekçesi, bahanesi de yok.
Hiç bu tartışmaya açık değil yani. Doğru. Hiç bunu kesinlikle. Kapatalım. Ben Beşiktaş tutuyorum ama Beşiktaş seyircisinden ben tribünlerde kavga etmiş bir adamım küfür ettikleri için. Yani bunu bayağı yaptım yani, gerçekten de. Bana onun için tuhaf gözle de bakarlar. O yüzden de maça gitmiyorum epeydir. Ya da işte çok korunaklı yerlerde maç seyrediyorum diyelim. Localarda filan. Ama yani ne bileyim, keşke öyle söylemeseydi Emre.
Keşke. Keşke. Aynı gün oynanan Trabzonspor maçına da bir bakalım mı?
Hadi çünkü bakalım.
Trabzonspor da 4-1 yendi. Başkan bekleniliyor. Yeni teknik direktör bekleniliyor. Bu koltuklarda boşluk var. Tabii vekaleten idare ediliyor ama sonuçta asil görevliler yok. Böyle bir Trabzonspor, Orhan Ak takımını sahaya sürdü yardımcı antrenör olarak. Kırmızı karta kadar Trabzonspor yine bayağı bir zorlanıyordu, bocalıyordu ama
şimdi şakasını da söyleyelim biz aslında. Evet. Kendilerimize yaptığımız şakayı da izninizle sizler izin olarak söylemek istiyorum. Bak Abdullah Avcı gitti, takım 4 attı dedim ben ama tamam, şakaydı bu.
İzlerken aklıma sen geldin zaten. Yorumunu da yapmıştım biliyorsun.
Evet, evet.
İşte ne zaman o kırmızı kart geldi ve birden açıldı Bordo Mavililer ve rakibini 4-1 yendi. Bunu neye bağlamak lazım sizce? Tamam, Abdullah Avcı gitti, takım rahatladı mı demek lazım ya da Rakip 10 kişi kalınca Trabzonspor biraz daha vitesi arttırdı ve böyle farka mı gitti demek lazım. Bilmiyorum, Yusuf Yazıcı daha bir Vişcan'ın da oyuna girmesiyle daha mı ekstra işler oldu?
Saniyeler olarak verdiğim zaman siz karar verin. Gerçekten de o tam gözüküyor. Şimdi Trabzon maça başladı. Böyle 8. dakika, daha 10 dakika olmadan Yusuf Yazıcı attı bir tane. Tamam, süper, öne geçti.
Evet.
Öne geçtikten sonra 22. dakikada Belhanda'lığını yaptı ve
evet ya.
Kırmızı kartı gördü.
6. kırmızısıymış
galiba. Görmemesi gereken bir kart. Yok, kırmızı kart 2. galiba da şeyi 9.
Türkiye kariyerinde.
Türkiye kariyerinde.
Ya hiç değişmiyor Belhanda.
Yok
hiç,
ya Belhanda hiç. Belhanda yani. Belhanda. Öyle abi. Bunu böyle hani saatli bomba sahada oynatıyoruz. Evet. Gözüyle bakıyor herkes ona artık. Neyse 22. dakikada 10 kişi kaldı ama Ndiaye yine Ndiaye elini yaptı ve orta sahadan süper golünü attı.
Evet.
Ve 45. dakikada bu. Şimdi 45. dakikada maç 1-1'di.
Evet.
Ve Adana Demirspor 10 kişiyken 1-1'di. Ta ki 77. dakikaya kadar, ama 77. dakikada ne var biliyor musunuz? Eren Elmalı girdi ve Edin Visca girdi. Eren Elmalı Larsen'in yerine girdi. Visca Siopis'in yerine girdi. Ve kanatları açtı. Yani bayağı kanatları açıldı. Evet. Şimdi o bu hakikaten mesela teknik direktörlük bence. Neden? Çünkü onlar girdiler, kanatları açtılar. 77. dakikada değişiklik oldu. 78. dakikada ilk gol geldi. Daha sonra ikinci gol geldi. Galibiyet, yani öne geçme golü geldi. Ve golleri de baktığımızda 78, 81, 90. Yani ondan sonra maç açıldı yani. Yani 4-1, ooo Trabzon içinden geçmiş falan değil yani.
Evet.
O dakikadan sonra gerçekten de bence Orhan Akın Abdullah Avcı'dan bir tık daha yukarıda olduğunu, en azından gördüğünü, yaptığını ben gördüm. Yani yapmak istediği şeyi gördüm çünkü. Gerçekten de kanatları açtı. Maçı da seyrederken hani sonradan tekrarını seyrettim. Seyrederken de öyle o gözle baktım. Hakikaten kanatlardan gidemiyordu Trabzon. Ortaya sıkışmıştı. Kanatları açtı takımı ve çı çı çı çı 3 tane gol geldi.
Abi,
bir de tabii şeyi de söylemek lazım. Adana Demirspor çok kuvvetli ve gencecik bir takım değil.
Evet.
Yaşlılar hani göreli olarak diğer takımlara kıyasla iyi futbolcular ama yaşlı futbolcular. Zaten öyle olmasa Türkiye'de oynamayacak çoğu futbolcu. Gidince tabii onlar da yorulmuştu. Onu da iyi değerlendirdi Orhan Ak bence.
Abi şöyle ifade edeyim. Ben Adana Demirspor'un 10 kişiyle oynadığı futbola hayran kaldım.
Evet.
Yani
evet,
Montella'nın öğrencileri hakikaten Trabzon'u hapsettiler.
Ona hiçbir şey söylemiyorum. Bak,
Abdullah yani... Avcı konusunda da bana göre Beşiktaş'a ödeyeceği hala borcu var. Onu ifade etmek isterim. Belki Şenol Güneş sonrası yeniden Beşiktaş yapar gibi geliyor bana.
Evet. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Değil mi? Güldük bu arada. Onu söyleyeyim. Daha da bu gözükmüyor tabii. Çağlar hala gülüyor. Onun için mikrofonu gelmiyor.
Latifeydi efendim
evet,
bu.
Evet.
Çünkü Serhat abi, Abdullah abici fanı.
Evet, büyük fan. Big fan of. Vitor Hugo'nun galibiyet golü bu arada. Evet. Asisti kimin?
Vişcan'ın.
Yani girdi ve attı adam. Hani
evet. Attı, attırdı.
Çok da güzel bir gol. 0.01 yani, bu arada gol beklentisi attığı golde.
Ama yani evet.
Öyle bir gol yok
attırdı
yani.
Attırdı yani Vişça. Vişça Eliopilesi bir adam.
Evet.
Yani keşke böyle genç olsa da onu daha çok izlesek dediğimiz futbolculardan biri. Çok saçma sapan sakatlıklar geçirdi çünkü.
Ya Beşiktaş
aynı yerden 3 kere sakatlanmadı. Gitti omzunu sakatladı.
Evet.
Trabzon'da birçok şanssızlık var ama işte tıpkı Beşiktaş'taki gibi nasıl Gezel'i arıyor, Trabzonspor'da bayağıdır bir Vişça'yı aradı ve nihayet burada kavuştu.
Abi aramak şöyle yani, adam girdi 77, asist yaptı 78, gol attı 81. Hani bu adama laf söyleyen çarpılır ya yani, çok acayip bir adam.
Çok acayip.
İstatistiksel olarak söylüyorum bunu ya, 3 dakikada bir adam maçı yıldız olur mu ya?
Bu arada takımın genelinde de stoperler gol sayıları bakımından forvetlere bir hayli yaklaştı. Umut Bozok şimdi 3 golü var. Maxi Gomez de 4 kez olmak üzere toplamda 7 gol. Forvetler böyle ama defans oyuncuları Bartra 3 gol, Victor Hugo ve Densville'de birer gol atınca 5 kez gol atmışlar. Yani 7'ye 5 bir yaklaşmadan söz edebiliriz burada.
Bu arada 4. golün asisti kim?
Kimdi?
Eren Elmalı.
Hah evet.
O 76'da girdi adam.
Evet. Evet.
Yani 76'daki 77'deki değişiklikler 2 gol, 2 asist 1 gol.
Orhan Akın doğru hamleleri.
Çok doğru, çok hamle. Doğru yani hamleleri. Daha nasıl kanıtlansın bu hani? Evet. Başka türlü söylenemez bu.
Devam ederler mi acaba Orhan Ak'la? Yani sezon sonuna kadar en azından yeni yapılan
bir şey. Devam ederim ama bilmiyorum ki Trabzon seyircisi Orhan Ak'ı bağrına basar mı?
Ya bilmiyorum, bağrına basması önemli mi ya sezon sonuna
ya
kadar?
Değil ama hani o yani şey uyuşmayınca olmuyor işte.
Hani 2-3 hafta daha galibiyet üst üste gelse Orhan Ak için de bence çok güzel bir alan olur yani.
Veda etmiş diye okudum bir yerden.
Öyle mi?
Futbolculara. Orhan Ak ve diğer kenar yani yönetimi.
Bir İsmail Kartal etkisi yaratır mı Fenerbahçe'deki gibi diye düşündüm ama.
Yani tabii yani. Zaman verilmesi lazım.
Evet.
Ya İsmail Kartal'ın mesela enteresan tarafı Fenerbahçe'ye geldiği, sonradan geldiği maçlardaki puan ortalaması Fenerbahçe'nin en yüksek antrenör puan ortalamalarından
evet,
bir kırıcı.
Evet.
Çok evet. Saçma ama böyle gerçekten. Yani rakamsal olarak konuşuyoruz şu anda.
Kesinlikle.
Hani çok iyi yönetmiştir, çok iyi yönetememiştir. Onun şeyi sebebi futbolcuların daha iyi oynamasıdır filan. Onların hepsini bir kenara bırakıyor. Sayısı olarak uzaktan baktığımızda böyle bir gerçek var ortada.
Kesinlikle zaten Fenerbahçe'de de işler biraz yoluna girmesin. Hemen İsmail Kartal'la devam evet, edecektiniz. Hemen. Onun kadroya takviye yapacaktınız diye direkt eleştiriler başlıyor.
Şeyde Trabzonspor'da bu arada takvimde lehine ilerliyor. Bu galibiyetin ardından 5 Nisan'a kadar oynamayacaklar. Bu süre zarfında
okullar tatil
gibi olacak değil mi sanki? Hem başkan hem teknik direktör belirlenecek ve adeta yeni bir sayfa açacaklar. Şimdi Gaziantep'in de tabii deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı da bay geçecekler. 5 Nisan'da ise kupa maçı varmış Trabzonspor'da. Bunu da aktarmış olalım.
Abi Trabzon Adana Demir maçına dair çok ilginç bulduğum bir istatistiği aktarmak isterim. Trabzonspor'un gol beklentisi kaçtı?
Bilmiyorum.
1.81. Attığı gol 4.
Evet.
Aa, evet. Ama tabii attığı golün bir tanesi 0.01 olduğu için gol beklentisi.
Evet. Yani diğerleri de ama.
Evet yani. Ben evden ama... atmış gibi falan oldu adam yani.
Kesinlikle öyle yani oturduğu yerden değil mi?
Evden şut çeksek de o kadar herhalde gol beklentisi.
Vallahi
olur.
Öyle yani çok muazzam bir goldü. Bir de ben Vitor Hugo'nun attığı gol var ya kornerden gelen topa. Ben stoperin gelip koşa koşa kafa vurup gol atmasına bayılıyorum. Onu Puyol ve Sergio Ramos çok yapardı. Ramos hala yapıyor.
Vitor Hugo'nun defansif yönünden yani asli görevlerini çok dört dörtlük gerçekleştirdiğine inanmıyorum ama dediğin gibi hücum yönünde bayağı bir tehlike yaratıyor. Yani
çok
diğer
iyi,
kalede.
Çok iyi bir stoper bana göre. Ben savunma yönünde bu sezonu iyi bulmuyorum bu arada. Trabzonspor'un genel olarak savunmasal sorunları olduğunu düşünüyorum. Tek başına Vitor Hugo'ya bağlamıyorum ama dediğin gibi bu sene savunmada onun
aksıyor biraz.
Evet, aksamasını yaşıyor Trabzon.
Peki, o zaman lidere geçelim mi?
Geçmeden önce ben bir tek bir şey söyleyeyim. Hani Eren denenmeli ya Trabzon'da.
Evet.
Abi yani, çok denendi ama ya.
Ya ne bileyim
çok
ya.
Denendi. Yani
bir şey yanlış orada. Ya. Adam girince çünkü çok iyi oynuyor.
Kötü başlamadı aslında değil mi? Hazırlık maçlarında
o hale geldi. Hiçbir fikrim yok ama yani bu adam iyi bir adam. Hakikaten iyi bir adam. Yani mayası, ekmeği, şeyi çok iyi adamın yani.
Abi ben Trabzonsporlularla konuştum Eren Elmalı konusunda. Necdet de değil. Yani diyorlar ki İsmail Köybaşı'nı aratıyor diyorlar ya.
Allah Allah.
Yani o kadar kötü bir performans sergiliyor.
Çok acımasızca bir eleştiri ama ya.
Yani o yüzden ben de Eren Elmalı'yı beğenmiyorum bu arada. Bana göre Trabzonspor seviyesinde bir sol bek değil. Yerli kontenjanı olmasaydı yani ben oynayabileceğini düşünmüyordum Trabzonspor.
Ama peki Larsen mi? Larsen
de oranın Larsen adamı değil.
Larsen de değil. Zaten mevkisi o değil Larsen'in. Larsen de değil. Larsen hiç değil.
Ya işte hayır böyle Larsen mi Eren mi deyince niye Larsen'i seçiyorlar? Ya o kadar mı kötü diye düşünüyorum.
Bayağı kötü yani çok kötü maçlar oynadı. Çok kötü maçlar oynadı yani. Ve gençliğinin verdiği dinamizmi bile gösteremediği maçlar oluyor bazen.
O kötü tabii.
Çok
öyle
kötü.
Öyle deyince zaten bitiyor oluyor.
Geçelim lidere.
Peki Galatasaray 34 gün sonra bir resmi maçı oynadı. Ve bu 25. hafta müsabakasında Selçuk İnan'ın takımı olan Kasımpaşa'yı 1-0'la geçebildi. Tek gol attı, 3 puan aldı. Ama bir hayli zorlandı gol oluncaya kadar. Ve bu maçın tek golü de yeni transfer Zaniolo'dan geldi. Adeta güven aşılamış oldu. Hem kendine hem takımına hem taraftara, camiaya.
Klas bir vuruş ama son vuruş olarak.
Çok.
Evet, çok klas bir vuruş.
Çok kesinlikle.
Çıt diye böyle hani hiç acaba kaçar mı? Ay kaleci tutar mı falan değil. Evet. Olmayacak her yeri yani hiç kimse tutamayacağı bakamayacağı yere attı. Aa, gol oldu.
Roma'da da çok benzer golleri var bu arada.
İşte ama evet, şey ya hani geriden gelerek onu yapabilmek. Evet. Yani bindirerek o işi yapabilmek. Evet. Karşı defans çaresiz bırakıyor.
Ve evet, şöyle Roma.
Tutabileceğin bir yerde değil adam çünkü.
Roma dedin orada da golleri oldu. Burada da benzerini attı. Yani arkasına 2-3 bazen 4 oyuncuyu alıp o fırtınanın içerisinde yarıp kaleye doğru yönelmesi bir meziyetlerinden bir tanesi.
Çok
onu da sergiledi. Güzel gol oldu. 16 şut çekmiş Galatasaray. Buna karşılık Kasımpaşa 7 şut çekebildi. 468 başarılı pası varken sarı kırmızılıların rakip Kasımpaşa'nın ise sadece 159 pası olmuş. Toplu oynaması da %69'a %31. Ya bayağı bir yüklendi. Icardi de aslında kaçıranların başında geldi. Kerem Aktürkoğlu bir şeyler yapmaya çalıştı ama o bildiğimiz, aşina olduğumuz Kerem'likten uzaktı bana kalırsa. Gol de Icardi'den değil ama Zaniolo'dan geldi. Neler söylersiniz?
Zaniolo'nun ilk yarının sonunda, yani ikinci yarının başında girmiş olması bence bir okuma. Çünkü Yunus'un yerine girdi.
Evet.
Ya gerçekten de Yunus aksadı orada. Ben yine Yunus'u severim hani bu arada. Yani beğenirim adamı, çünkü yaptığı şeyler aslında potansiyelinin altında şeyler olduğunu düşünüyorum hep.
Evet.
Onu birisi daha yukarıya çekebilir gibi geliyor bana. Okan'dan çok umutluydum o yüzden de bir şeyler yapabileceğine dair ama olmadı. Yani ikinci yarının sonuna kadar Yunus kalmış olsaydı en iyi ihtimalle 0-0 biterdi.
En iyi ihtimal.
Hakikaten yani, çünkü hani bastırıyor da şeyde.
Evet.
Kasımpaşa'nın da enteresan topları var yani. Yunus niye öyle bilmiyorum. Yani tutuyor Galatasaray'ı. Hakikaten de zorluyor yani.
Oyun yapısına uygun değil mi acaba abi yani Yunus?
Vallahi şimdi şeye bakıyorum.
Toplu oynamayı çok seven bir
fener
toplu oynuyor.
Mesela Yunus'la Zaniolo'nun yine ısı haritalarını ben yine izinden bakmak istiyorum. Şöyle hemen şuralardan bularak. Yani şöyle ikisinin oynadığı yer tıpkı aynı. Gerçekten de aynı. Hatta sağ kanadın ceza sahasının, özür dilerim, orta saha çizgisinin biraz önünde, sağda ortaya doğru oynuyorlar.
Evet.
Her ikisi de orada oynamış. Yunus oraları biraz daha fazla koşarak oynamış. Zaniolo biraz daha az koşarak daha dar bir alanda oynamış. Ama gol attı ve maçı kurtardı. Büyük ve daha az büyük arasındaki farkı çok net göstermiş.
Evet.
Ceza sahasına bir kere girmiş çünkü Zaniolo topla. O da gol.
Abi benim de şöyle bir izlenimim var Yunus'a dair. Şimdi artık günümüz futbolunda top rakipteyken oyuncunun ne yaptığı neredeyse daha önemli hale geldi.
Doğru.
Yani top rakipteyken ne yapıyorsunuz? Top sizde yokken. Şimdi Yunus topla ilişkisi çok iyi bir oyuncu. Çok dar alanlara giriyor. Çok seviyor. Çok şık çalımları var vesaire. Ama bana göre kendini geliştirmesi gereken nokta en başta top rakipteyken Yunus ne yapıyor?
Adana Demirspor'da yani mesela mükemmel bir futbolcu.
Mükemmeldi. Çünkü Adana Demirspor'un o kadroya uygundu.
Takılıyorlar
orada. Takılıyorlar orada. Şimdi burada Galatasaray'ın Okan Buruk'la oynadığı oyun top rakipteyken çok doğru oyun zaten. Yani bakıyorsunuz bazı maçlarda %40'larda top oynuyor ama Galatasaray 4 atmış mesela.
Evet.
Diyorsun ki nasıl olabilir böyle bir şey? Top rakipteyken dünya cönlü oyuncuları var işte. Torreira mesela, Mertens'i, Icardi'si top rakipteyken çok iyi oyuncular bunlar. Yunus'un da bence uyumsuzluğu bundan kaynaklanıyor.
Ben oyuncu değişikliğinde Okan Buruk'un yerinde olsaydım Yunus'u değil de Kerem'i alırdım. Kerem burada biraz daha o işleyen dişlilerde aksayan taraf daha fazlaydı sanki Kerem Aktürkoğlu yanında diye düşünüyorum. Tabii o hoca tercihi, teknik direktör tercihi ama bir de Mata oynadı. Mertens'in sakatlığı nedeniyle Mertens'in de ne büyük önem arz ettiği ortaya çıktı takımda. Yani tamam yedeği de Mata gibi dünyaca ünlü bir isim ama
yok, aynı değiller ya.
Değiller de değil işte de. Ama o Mata o boşluğu dolduramadı. Mertens'in yarattığı boşluğu. Şimdi
bir de tabii şey var, bence bu da çok önemli söylediğin. Mertens'in mesela çok iyi olması, o bölgeyi çok iyi domine etmesi takımı da alıştırıyor bir şekilde. Mata girdiği zaman abi Mata bunu yapamaz, biz ona biraz daha destek alalım
kurgu
demiyorlar.
Değişiyor
çünkü
baştan aşağı.
Alışkanlık aslında var orada yani. Evet. Kimin ne yapacağı alışkanlığı var. Orayı kapatamadılar. Şimdi şanssızlığı Galatasaray'ın, şanssızlık diyorum, Kasımpaşa gibi çok sert bir takıma bu haftaya denk geldi.
Evet, çok faal
çok
oynadılar.
Çok sert bir takıma denk geldiler. Mesela başka bir takımla oynuyor olsalardı Mata orayı halledebilirdi.
Evet.
Bir şekilde üst üstünden gelebilirdi. Ama yine rakamlardan gördüğüm kadarıyla benim Mertens olsa uzaya giderdi. Yani
kesinlikle
bu maç 1-0 değil 5-0 bitebilirdi mesela.
Evet.
Yani çünkü takım
gole daha yakın bir oyuncu bir kere en başta. Yani.
Evet, takım şöyle, takım sağa doğru çok yüklenmiş Galatasaray. Yani sağ tarafa doğru hücum etmiş, sağ tarafa doğru oynamış. Tamam, gol oradan geldi ama Boyne'nin çok oynadığın için oradan geldi. Zaniolo sağdan girip attı gol. Sol taraf çok ciddi boş kalmış. Galatasaray'ın bir şansı Kasımpaşa'nın sağ tarafı, yani o boşluğu soludu. Galatasaray'ın solunu değerlendirebilecek tarafı zayıftı. O yüzden de gidemediler oradan. Gidebilselerdi çok enteresan sonuçlar çıkabilirdi. Gerçekten de girebilirdi içeriye. Ama yani çok faulle oynadı Kasımpaşa. Çok. Yani
18 faul yapmış.
Sert oynadı yani. Fauller de sertti. Hani böyle hani şey yaparsan işte tutarsın bırakırsın faul dersin. Öyle değildi yani fauller.
Sakatlamaya dönük fazla tehlikeli
bilerek
girişimler oldu
demiyorum
biraz.
Ben. Hani demeyelim
öyle.
Değil,
o değil, o değil.
Ama sertti yani hani. Hani olunca görünce şaşırdığımız faullerdi.
Şey benim de çok dikkatimi çekti. Oliveira. Bence harika oynayan isimlerin biriydi. Sergio Oliveira defansı olsun, hücumu olsun, orta sahanın böyle bir dinamosu gibi bir isimdi.
Şimdi Oliveira ile
verileri var bende.
Verilerine geçmeden önce ben şöyle bir veri vereyim mi? Yani Oliveira ile Torreira birbirini acayip iyi tamamlıyorlar. Hı-hı. Çünkü böyle bir Okan'ın herhalde taktiği, Okan Buruk'un taktiği herhalde. Birisi soldan sağa doğru, diğerisi soldan sağdan sola doğru V şeklinde açıyor
evet,
karşı şeye.
Evet, evet.
V şeklinde gidiyorlar. Ve birbirlerinin içinden geçerek gidiyorlar bu arada. Hani rakip onu algılayamıyor muhtemelen ya da zor algılaması. Onlar öyle açınca ortada Mertens'e hani bayağı bir oyun alanı kalıyor. Mesela şeye doğru. Hani git abi rahat rahat oyna. Biz hani iki taraftan yardık takımı gibi. Şimdi birisinden birisi olmazsa bu kadar başarılı olamayabilir Galatasaray. Hı hı. İkisinin yan yana oynaması bence hı. Galatasaray için çok önemli.
Abi zaten şey...
Yani birbirlerini böyle ısı haritasından Lego gibi tamamlıyorlar.
Micho ya da Berkan gelince Torreira'nın yerine o denklem bozuluyor zaten.
Aynen öyle.
O denklem
aynen.
bozuluyor. Çünkü o yüzden Galatasaray yani, Micho'nun yerine iyi bir yedek arıyor.
Hani 1 artı 1 3 yapıyor adamlar. Evet, ama evet. 1 artı başka birini koyduğunda 1.5 bile yapmayabilir onların sisteminde.
Evet.
Yani Okan Buruk'un öyle bir şansı var evet. bence. Hakikaten birbirini çok iyi tamamlayan ve anlayan adamlar olmaz.
Kesinlikle.
İkisi de kesiyorlar çünkü. İkisi de pas yapıyorlar filan.
Kendisi bunu iyi bilir. Futbolcuyken bir orta saha oyuncusuydu.
Tabii ki.
Ve Emre, Okan, Suat o üçlü piranalar denirdi.
Kesinlikle.
Önlerinde de Hacı. Böyle muhteşem dört dörtlük bir kurgu.
Tutarlardı Hacı'yı hakikaten. Yani, abi evet. sen oyna biz burayı tuttuk derlerdi. Tabii.
Hacı'nın da bu kadar özel yeteneklerini ortaya çıkarabilmesinin sebebi de onlar da esasında.
Tabii,
çok
tabii.
büyük bir futbolcuydu ama çok rahat oynamasının sebebi onlardı.
Daha iyi oynamasını sebebi.
Kesinlikle öyle. Yani. Kesinlikle.
Yeni giren isimlerden bir tanesi de Adekugbe. Hatay sporlu. Çok istekli gördüm. Çok böyle top istedi, çağırdı. Bana atın, hücumları buradan organize edelim diye. Yeri geldi başarılı oldu ama birçoğunda da başarısız oldu. Daha hazır olmadığına inanıyorum ben Adekugbe'nin.
Ben şunu gördüm. Şey olarak en azından ciğer olarak hazır. Hı hı. Yani çünkü bayağı bildiğin sol kanatta hani Galatasaray'ın ceza sahası hizasından karşı ceza sahasının hizasına kadar yemyeşil yapmış sahayı.
Evet.
Her yerine basmış yani. Hani her tarafına evet. ve iyi basmış. Hani çok koşu şeyleri yok benim elimde bilmiyorum. Sende var mı?
Adekugbe'nin yok.
Yani çok iyi bir şeyler yapmış. Hı hı. Yani bence çok istekli takıma uyarsa, takım ona uyarsa hı hı. Iyi bir şeyler çıkabilir oradan. Adekugbe olmasaydı orada kim olacaktı?
Kim o? Emre Taşdemir.
Kazımcan.
Kazımcan. Fanan Alt gönderildi.
Dubois'u oynatıyordu.
Dubois olacaktı evet.
Bence onlardan iyi olur yani.
Yani bilmiyorum Dubois'un sol bek performansını da çok beğeniyorum. Serhat abi yani.
Ama şimdi şöyle hani sol bekten bindirme yapıp karşı ceza sahasına geçme. Yani mesela Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var ama Galatasaray'ın yok. Hı-hı. Çünkü Galatasaray zaten orta sahayı iyi geçiyor.
Evet.
Hani o bakımdan bakıyorum. Onun yerine hani oraları iyi basıp iyi top kesen bir adam daha iyi olur sanki. Şey geliyor benim kafama.
Adekugbe'nin istatistiklerini şöyle paylaşayım. 57 kez topla buluşmuş. 26 isabetli pası var ki oranı %78. 2 uzun top isabeti var. Zeminde kazanılan 9 ikili mücadeleden 5'inde galip ayrılmış. 3 kez hava topu mücadelesine girmiş ve hiçbirinde galip çıkamamış. 1 şut engellemiş. 4 top sürme girişiminde ikisinde başarılı çıkmış Adekugbe'nin. Böyle istatistikleri
yani,
var.
Bu maçta sen de söyledin ya sağa doğru çok oynadı Galatasaray.
Evet evet.
Ben de daha sonra maçın tekrarını izledim. Hakikaten sol tarafta Adekugbe'yi oyunun içine dahil edebilecek bir oyun oynamadı Galatasaray.
Evet evet.
Yani
evet,
biraz
evet.
daha Adekugbe'yi izlememiz lazım ona net yorum yapabilmek için.
Ama şu da var mesela o da enteresan geldi bana.
Tamam bir Masu
Icardi
değil.
Bile, Icardi bile sağa doğru yüklenmiş.
Evet.
Yani Icardi mesela ceza sahasına çok girmeden oynamış hı hı. bu maçta. Hı hı. En çok oynadığı yer yine ceza sahasının yani rakip ceza sahasının böyle sağına doğru devrilip oynamış. Oradan oynamış yani.
Girmedi. Belki çok fazla pozisyona da girmedi. Kaçırdıkları oldu parantez içinde söyleyeyim ama şeyin huyunu çok seviyorum Icardi'nin. Sürekli iletişim halinde takımla. Sen de konuştuk Serhat abi evet. yayından önce. Torreira'yı bilhassa yaklaşıyor yanıma. Gel. Yani fazla kopma.
Evet.
Başka arkadaşlarını da çağırıyor. Orada Kerem'e bir şey söylüyor, çağırıyor. Yunus'a bir şeyler anlatmaya çalışıyor, tavsiyeler veriyor. Yani takım içindeki o teknik direktörlük vazifesini de görüyor. Yani sen tonla para verirsin adama, dünya çapındadır. Aman bana ne ya işte top geldi attım der. Ama onda öyle bir şey yok. Galibiyet olsun hı-hı. ve isterse kendisi gol atmasın bir şekilde o role bürüneyim diyor Icardi.
Ya evet, ben de mesela el kol hareketiyle mesela top takım arkadaşındayken nereye atacağını da gösteriyor. Evet, eliyle mesela evet. Şuraya at diyor, atak oradan yönlensin diyor falan. Evet. Yani ciddi
yönetiyor,
bir
bayağı içeriden
bayağı yönetiyor. Yani. Ciddi bir oyun aklı Galatasaray'ın en uçta. Galatasaray'ın bana göre bu sezonki en önemli özelliklerinden bir tanesi sağ içinde çok fazla oyun aklı var. Hı. Ve üst düzey akıllar var. Hı hı. Yani Oliveira'sı var, Mertens'i var, sonra Matas'ı var.
Bunun da faydasını
var.
Görüyor zaten.
Kesinlikle hı hı. Görüyor. Şimdi Zaniolo'su geldi. Geriden Muslera'sı var.
Abdülkerim.
Kesinlikle öyle. Değil
mi? Nasıl oyunlar kuruyor?
Çok
nasıl
iyi bir oyun kurucu sol stoper görevi görüyor. Hı hı. Yani bana göre diğer kulüp takımlardan ayrılan en önemli özelliklerinden bir tanesi oyun kurucu çok oyuncusu olması Galatasaray'ın.
Evet.
Yani Beşiktaş için kim söyleyebiliriz buna mesela? Masuako demiştik ya. Evet. Oyun kurucu sol evet. Bek. Rozier bana göre iyi bir oyun kurucusu abi.
Yok ya. Rozier.
Ama o da abi şöyle yok diyorsun da son haftalarda bir şey yaptı. Tamam düştü grafik de.
Yok şöyle yani akıl değil. Hani mesela ne bileyim bir Gezal değil yani olamazdı.
Abi şöyle Gezal'la tabii ki canım Gezal gibi olamaz. Tabii ki
yani
olamaz.
O oyun aklı olarak yani IQ katkısı vermiyor bence. Hani koş dersen hı-hı. Kralını yapıyor. Ölümüne gidiyor geliyor ama hani bir yaratıcılık yapayım da bir şey olsun filan. Ya yani mesela Masuaku'nun attığı gol evet. Şöyle bir gol. Ya abi ben vurayım o zaman gol olsun dedi yani. Hakikaten hı-hı. Adamı
madem yapacak
durdurdu.
Bir şey yok.
Aynen öyle.
O zaman ben atayım ya.
Bireysel becerileri kesinlikle Masuaku gibi değil. Ama başlattığı ataklarda Rozier'in dikkat ediyorum. Maç içinde tutunabiliyorsa yani maçtan kopmadıysa başlattığı zaman atak bitirebilme özelliğine sahip. O benim çok hoşuma gidiyor. Verkaçlarla falan filan gidiyor ve atağı bir şekilde bitiriyor. Evet. O yönden çok beğeniyorum onu.
Peki ben şeyi merak ettim. Raşika'nın Mata'nın yerine girmesi bir sakatlık değildi değil mi?
Yo sakatlıktı.
Sakatlıktı.
Yani. Mata sakatlandı.
Orayı kaçırdım galiba.
Sakatlandı. Raşit Say'ı aldı Yunus'un yanına koydu. Yunus'u da ortaya çekti. Tamam. Yunus zaten verimsiz oynuyordu. Ortada olunca daha da oyundan düştü ve artık zoraki alayım dedi seni bari. Ama bence Kerem daha çok bunalttı diye düşünüyorum takımı.
Asisti Raşit Say'ın yaptığını düşünecek olursak hani.
Evet.
Bence iyi de bir asisti.
Çok güzel asist.
Akıllıca bir asisti yani. Hani.
Güzel pastı.
Yani kesinlikle öyle.
Ya Kasımpaşa'da da hep söylüyoruz Selçuk İnan'ın işi bir hayli zor. Kadro çok da kaliteli değil ama iyi ayakları da var. Mesela Münir Şuya Başakşehir'den evet. Aldılar. Kasımpaşa'nın tek ayakta duran oyuncusuydu diyebilirim. Orta sahada Mikail Malsa ve Tirpan ortalama oynadılar ve sert de oynadılar. Bayağı bir orta sahada Galatasaray'ın elemanlarını zorladılar diye düşünüyorum. 7 numara Mamadou Fall. O bildiğimiz tarzda faul değildi. Maçın belki büyüklüğünü kaldıramadı belki. Ve Hajdučinović de keza aynı şekilde. Yaratıcılık yönü çok çok düşüktü. Kendi standardının bence bir hayli altında oynadı. Zaten 9 numara Koyta'ya çok fazla da top gelmeyince de yapacak bir şey yoktu. Ama buna karşılık defans hattında eski Galatasaraylı Ryan Donk
evet.
Ve Cilobocci ki Gaziantep'ten aldılar. Evet. Ben Cilobocci'yi çok beğenirim. Donk ve ikisi bir hayli zorluk çıkardılar Galatasaray'ın hücum hattındaki isimlerine.
Sonradan Aytaç da girdi.
Aytaç da girdi
sonradan. O da çok diri. Vallahi Kasımpaşa bana göre Selçuk İnan'la beraber geçtiğimiz hafta ve bu hafta da daha diri, daha bir takım havası veriyor bana.
İlerleme var.
Bir de devre arası transferleriyle falan biraz daha toparladılar gibi geliyor ama. Bilmiyorum. Toparlayan takım bu hafta bana göre en iyi takımlardan bir tanesi Antalya Spor.
Antalya Spor.
Yani 4-0 Kayseri gibi bir takıma 4 attılar. Çok da ihtiyaçları vardı böyle bir galibiyete
evet,
bu arada.
Evet. Tam bir hayat öpücüğü oldu.
Evet,
Antalya
kesinlikle.
Çok iyi bir takım. Bizi şaşırtması gereken şey aslında adamların kötü oynaması.
Doğru. Kötü oynaması. Evet.
Hakikaten şaşırıyorum ben.
Evet,
niye böyle yaptılar ki falan diyorum yani.
Vallahi
yani ben de öyle diyorum.
Hacı Wright haftanın oyuncusu oldu. Verilerine
i̇ki
göre.
2 golü var.
Değil mi? Comparizinator verilerine evet, göre tabii. De 2 golü, 6 gol fırsatı, 4 de isabetli şutu varmış Hacı Wright'ın. Haftanın oyuncusu listesine ya, girdi.
Bence umarız Nuri Şahin'e zaten geçen seneden beri ciddi bir hayranlık duyuyorum. Antalya Spor yönetimini de tebrik etmek lazım. Yani arkasında durdular hocam.
Evet, evet.
Bu kadar kötü girişe düşme hattına çok yaklaştı. Düştü çıktı. İki hafta üst üste kazandı. Bayağı bir kazanamadığı haftalar oldu. Evet. Ama hocanın arkasında durdular yani.
Mesela Konya Spor'da olsaydı çoktan gitmişti. Veya ne bileyim Kayseri Spor'da olsa mıydı? Ama Antalya Spor'da yönetim Nuri Şahin'e bayağı bir inandı yani.
Evet kesinlikle yani ve
ben de hayret ediyorum.
Bana göre oyuncular da hocalarına sahip çıktılar.
Evet.
Yani bazı oyuncu grubu vardır hocayı sevmez. Yani kişisel problemler oluşur takım içinde. Bazen hocayı göndermek için de top oynamazlar ama ya Antalyalı oyuncular bana göre hocalarını çok seviyorlar ya. Bana öyle bir izlenim, öyle bir enerji veriyor.
Yerlisi de yabancısı da.
Evet. Bilmiyorum, bana öyle geliyor.
Bu arada şampiyonluk oranları güncellendi. Bu maçların ardından, bu sonuçların ardından Sport Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olma oranına 1,17 veriliyor.
Düşürmüşler yani. Yani şöyle düşürüyor. Yani ne kadar yaklaşırsa
lehlerin olmuş. Evet. Fenerbahçe ise 2,5'e çıkmış. Beşiktaş'a 1,25 veriliyor. Trabzonspor'a
1,25.
Evet. Trabzonspor'a 1,100, Adana Demirspor'a 150, Başakşehir'e de 1,150 şans tanınmış şampiyonluk oranlarında iddiada.
Şöyle enteresan bir istatistik var, ben de onu vereyim. Adana Demirspor Trabzon karşısında 4-1 yenildi ya. Hı. Sezonun en fazla şut çektiği maçı olmuş.
Ya evet, onu bir söylesene Serhat abi. Benim vardı, kaybettim onu.
19 şut mu çekmişti, ne yapmıştı?
21
şut çekmiş.
Ya yani. Ben onu gördüm, bir yanlışlık mı var dedim
Trabzon
acaba.
Deplasman, yani Trabzon'da da en fazla şut çeken takım olmuş.
Bu. Evet.
15 şutta Trabzon çekmiş değil mi?
Yok yok, yani hani evet. Bir takımın Trabzon'da Trabzon'a karşı çektiği ha, en fazla şut olmuş yani.
Yani iyi ki de Belhanda çıktı.
İşte ama yani 4-1'i açıklamıyor bunların hiçbiri. İşte o kesinlikle çok acayip. O yüzden de Vişka çok önemli. O değişiklik hakikaten çok önemli.
Çok. Ama oradaki İtalyan teknik adam Montella'da. Karagümrük'teki kimdi? Pirlo. Ya valla bence iyi işler yapıyorlar. Karagümrük özellikle. Her ne kadar 2-2 berabere kalsa da o eldeki oyuncularla bence iyi sonuçlar elde ediyor. Bilmiyorum. Hep gollü de geçiyor maçları. Zevkle izliyorum.
Yani zevkli adamlar, hakikaten keyifli adamlar. Çünkü yani bakıyorsun hakikaten Karagümrük en fazla gol atan takım, en az gol yiyen en fazla gol yiyen takım. Evet. Ama böyle çok acayip. Adamların öyle bir istatistiği var ki işte en fazla asist yapan, en fazla gol atan, en fazla gol yiyen filan. Her şeyin fazlasını yapmış adam. Ama keyifli oluyor. Maçta bu değil mi ya? Yani gol atacak, gol yiyecek. Evet.
Biz şimdi Avrupa maçlarının çarşamba, ki bilhassa da perşembe daha çok konuşuruz ama bu kritik maçlardaki hakemler belli olmuş. Fenerbahçe'nin Sevilla ile mücadelesinde İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Premier Lig'de yüzüne aşina olduğumuz hakemlerin başında gelir. Başakşehir-Gent maçında Benoit Bastien düdük çalacak. Sivasspor-Fiorentina maçında da Nikola Dabanovic görev alacakmış. Böyle. Başka notlar var mı? Sonlara geldik artık.
Notlar, evet.
Birkaç transfer haberi okuyayım.
Lütfen, lütfen. Hadi oku bakalım.
Fenerbahçe ile bu sezon adeta yeniden doğan Ferdi Kadıoğlu diyormuşum.
Ve bir klişe bölümümüze daha hoş geldiniz.
Vay vay vay.
Şimdi Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan ciddi teklifler olduğu iddia ediliyor. Zaten şeyi biliyorduk. Napoli'nin bir nabız yokladığını biliyorduk Ferdi için. Şimdi Ajax'da bir Fenerbahçe'ye teklifte hazırlığında bulunuyormuş. Hı hı. 10 milyon eurodan kapıyı açacakmış Ajax.
Ferdi için.
Evet, Ferdi için. Ama Fenerbahçe 20 milyon euro olarak belirlemiş.
O da çok.
Ama
15'te buluşuruz.
Bu arada Sevilla ile oynanacak rövanş maçında Kadıköy'de izleyeceklermiş Ajax'lar. Canlı izleyeceklermiş Ferdi'yi. Bunu da ifade edeyim. Ama ben Ferdi'yi açıkçası Napoli'de görmeyi daha çok isterim. Ajax'da.
Ne güzel olur değil mi ya?
Çok güzel olur.
Kimince orada zaten. Elmas orada. Vallahi yani
ben orada görmeyi
çok
daha çok
uyar. İtalyan futboluna daha çok uyar. Evet. Yani Türkiye kime daha çok benzerdiğiniz zaman Hollanda değil.
Tabii. Tabii. Bir de Hollanda liginde de oynamasındansa.
Sakin sakin Lordlar kamerası.
Tabii. Sakin sakin oynamasındansa vitrini daha yüksek olan İtalya'da oynamasını tercih ederim. Bir de Maxim'le alakalı Gaziantep Spor Teknik Rektörü Erdal Güneş'ten bir açıklama geldi. Maxim'in sözleşmesinde alınabilir opsiyon maddesi yok. Sözleşmesi bitince geri dönecek diyor. Öyle bir sorular
dönmeli de bence. Yani şey
tabii, tabii tabii.
Bu arada saha içinde olduğu kadar saha dışındaki karakterinden de çok güzel bahsetmiş Erdal Güneş.
Maxim'in
yani çok olgun birisi olduğu, çok önemli birisi olduğu, bulunduğu her yerde dikkat çektiği bu iyi özellikleri bakımından öyle birisi olduğunu söylüyor. Zaten saha içinde de duruşu da biraz gösteriyor sanki Maxim'in değil mi? Yani ben bugüne kadar Maxim'in böyle bir ya bu adam da ne yapıyor aşırı hiç hareketini görmedim. Yıllardır da oynuyor.
Bir ortalaması vardı, onu hiçbir zaman düşürmedi. Hiç. Çok iyi maçları oldu, iyi maçları oldu, idare ettiği maçlar oldu ama ben kötü maçını hatırlamam.
Ya ben de hatırlamıyorum. Hatta böyle büyük maçlarda çok fazla kendini ortaya koyan bir oyuncu. Kilit çözen bir oyuncu. Hani şey olur ya, Anadolu takımlarında çok yaygındır Türkiye'de. Bir tane iyi 10 numara olur.
Evet.
Tamam mı? Allah'ını seven topu 10 numaraya atar yani. Biraz
Denizli Maxim... Spor Yusuf.
Yusuf mesela. Ondan sonra.
Yani etrafında kimin oynadığı şeydi o attırır bir şekilde çarptırır sokar yani. Hani böyle çok acayip bir adamdı.
Öyle. Rize Spor Sernat mesela. Ha. On numarası. Mesela. Tamam. Öyle oyuncular. Ben biraz şey Maxim'i de öyle görüyorum. Çok yetenekli. Çok Tabata mesela değil mi abi?
Bir de o vardı.
Gaziantep'te oynarken özellikle hakikaten iyi bir performansı vardı.
Beşiktaş'a gelince
evet.
En kötü oyununu oynadı.
Kesinlikle.
Sonra gitti zaten.
Kesinlikle öyle. Maxim de bana göre çok değerli bir oyuncu.
Bu sıcak gelişme spor dünyasından değil ama otomotiv sektöründen bir gelişme. TOG'un fiyatı belli olmuş. 953 bin lira. Ön siparişte 16 Mart'ta alınacakmış. Yani biraz aslında yerli ve milli otomobilin daha uygun fiyatlı olması beklenmez miydi bilmiyorum ama. Vallahi 953 bin.
Rakamını görelim, performansını görelim.
Değil mi? Önemli olan performans.
Sezon sahasında yani. Yaptığı akınları görelim ona göre.
Tabii.
Yani. Hadi kapayalım. Var mı başka notunuz?
Vallahi başka şey hani... Bu haftaki maçları yani o Avrupa Kupası maçlarını detaylı konuşalım. Hı hı. Benim beklentilerim büyük. İnşallah tuttururuz ya.
İnşallah. Ya en azından bir 3'te 2 istiyorum ben ya. Ve gelir de niye gelmesin?
Şimdilik bir beraberliğimiz var. 2 galibiyet alırsak da bir hani sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım sokabilmeyi düşünelim.
Evet çok güzel olur.
Peki, yarın güzel konuşmaya devam abi. Edelim o zaman.
Yarın konuşalım.
Herkese
o zaman bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Verimaç programında. Verimaç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.